Ayrım 9.
Sayfa 129. 6. Mareşal'in partisi. İki partili meclisten üç partili meclise. Üç partinin üç lideri de Atatürk'ün çalışma arkadaşı. Milletvekili maaşları artmalı mı? Sepet ve cep tartışması. Erbakan'ın ve Türkeş'in seçmen kaynağı. İkinci Saka hükümetinde daha fazla değişimci var. 1948 yılı içinde Ankara'da tiyatro ve opera alanındaki gelişmeler devam ederken siyaset alanında da önemli gelişmeler oluyordu. Biri İstanbul Milletvekili Mareşal Fevzi Çakmak'ın şemsiyesi altındaki yeni partinin kuruluşuydu, Millet Partisi'nin. Bu o yılın Temmuz ayında gerçekleşti. Meclisteki biri iktidar, öteki muhalefet, iki partiye üçüncüsü eklendi. Millet Partisi Demokrat Parti içindeki yönetime muhalif grup ve kişilerin partilerinden kopup bir araya gelmesiyle oluşmuştu. Başlangıçta bir karma takım gibiydi. Önde gelen politikacıların DP'den ayrılma gerekçeleri farklıydı. Birleştikleri nokta DP yöneticilerinden memnun olmamalarıydı. Gerçi aralarından büyük bir kısmı DP'nin genel çizgisinden daha sağda görünüyorlardı. Din konusunda da daha sağdaydılar, milliyetçilik konusunda da. Ama hepsi öyle değildi. Daha sağda olmanın parti politikası haline gelmesi partinin kuruluşundan sonra olacaktı. Millet Partililerin Demokrat Parti'den parça parça kopuşlarının birçok ayrıntısı var. Bunların hepsini anlatmak elbette bu kitabın işi değil. Ama o sıralarda geçen bir olay var ki her yerde olduğu gibi bizim mahallede de çok konuşulmuş ve tartışılmıştı. Onu anlatmak isterim. Bu milletvekili maaşlarına zam meselesiydi. Sonradan sık sık ortaya çıkacak olan fakat o dönemde çok yeni olan bir mesele. O zaman konulan adıyla kırmızı oylar sepete, ödenekler cebe meselesi. DP'den kopmaların başlamasında bardağı taşıran damla da oydu. Ama ona geçmeden önce biraz geriye gidelim ve Demokrat Parti'deki iç mücadelenin başlangıcını kısaca hatırlayalım. Demokrat Parti 1946 seçiminde meclise milletvekili sayısı az bir muhalefet partisi olarak girdiği sırada içinde birbirine karşıt iki gruplaşma başlamıştı. Bir yanda kurucular vardı. Parti lideri Celal Bayar'ın en yakınları sayılan Profesör Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Refik Koraltan. Partinin muhalefet döneminde kendiliğinden yerleşmiş olan protokol sırası şöyleydi. Bayar'dan sonra Menderes değil, Köprülü geliyordu. Menderes'ten hem yaşı büyüktü hem hocalık sıfatı vardı. Hem de partinin meclis grubunun başkan vekiliydi. Bir yanda da bu dörtlü yönetimden çeşitli nedenlerle memnun olmayan birçok muhalif vardı. Atatürk döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmış Yusuf Kemal Tengirşenk'ten emekli büyükelçi Enis Akaygen'e, emekli general Sadık Aldoğan'dan genç hukukçu Ahmet Tahtakılıç'a kadar. Sayıları 20'yi aşıyor, olayların akışına göre zaman zaman 30'u bile buluyordu. 465 üyeli mecliste Demokrat Parti'nin tüm milletvekili sayısı zaten 66'ydı. Muhalif sayısının 30 civarına ulaşması parti yönetiminin gruptaki otoritesini sarsıyordu. Bir de Mareşal konusu vardı. Atatürk döneminin ilk üç isminden biri olarak 20 yıl süreyle Genelkurmay Başkanlığı yapmış olan Mareşal Fevzi Çakmak. Çakmak bağımsız milletvekiliydi. DP listesinden seçilmişti ama partinin üyesi değildi. Fakat partide büyük nüfuzu vardı. DP yöneticilerinin tutumunu o da beğenmiyordu. Muhaliflerden bir kısmı onun etrafında toplanma eğilimindeydi. Ayrıca bu eğilimin meclis dışında da bir güç merkezi vardı. Partinin milletvekili olmayan en ağır topu İstanbul İl Başkanı Kenan Öner, başta Fuat Köprülü olmak üzere parti yöneticilerine açıktan açığa karşı tavır koyuyordu. Bir de partinin o zamanki genç politikacılarından Osman Bölükbaş'ını hatırlayalım. Yaşı 35'ti. O da henüz milletvekili değildi ama birkaç yıl sonra siyaset sahnesinin en ünlülerinden biri olacaktı. O da Mareşalcilerdendi. Ve 1946 seçimlerine DP'den Mareşal gibi bağımsız aday olup da kazanamamış Hikmet Bayur. Atatürk'ün genel sekreteri, eski bakanlardan. Çok partili hayata geçerken CHP içindeki muhalefeti Bayar'dan da önce başlatanlardan. O da aynı yöndeydi. DP yöneticilerini meclis dışından yazdığı yazılar, verdiği demeçlerle eleştiriyordu. Bütün bu politikacıların tek tek kişisel nedenleri olsa da ortak payda olarak öne sürdükleri iddia şuydu. Parti yönetimi muhalefet görevini gereği gibi yapmıyor. Tabii gereği gibi sözü herkesin yorumuna göre değişik anlamlar alabilir. Ama çoğunun gereği gibiden anladığı şey sert muhalefetti. DP yöneticilerinin Cumhurbaşkanı İnönü ile diyalog halinde kalarak yürüttükleri dikkatli politikayı korkaklık sayıyorlardı. Demokrat Parti'nin özellikle 12 Temmuz 1947 beyannamesinden sonra durgunlaştığını, bu tavrın iktidarın işine yaradığını öne sürüyorlardı. Milletvekili kaç lira almalı? Gelelim bu muhalefetin alevlenmesini sağlayan kırmızı oylar sepete, ödenekler cebe konusuna. Olay 1947'nin Kasım ayında başlamış fakat bomba gibi patlaması 1948'in Şubat ayında DP'nin İstanbul Kongresi'ndeki bir ifşaatla, yani gizli kalmış bir şeyin açıklanmasıyla olmuştu. Hikayesi şöyleydi. 1947 yılında evli ve iki çocuklu bir milletvekilinin aylığı 588 lira 53 kuruştu. Bu birinci de değil, ikinci derecedeki memurun aldığı maaştı. Müsteşarların ve birçok genel müdürün maaşı birinci derecenin oldukları için daha fazlaydı. Buna yolluk adıyla 125 lira, mesken bedeli olarak da 90 lira ekleniyordu. İki partiden de birçok milletvekili bu paranın yetmediğinden şikayetçiydi. Ama bunun arttırılması için harekete geçmek iki tarafın da işine gelmiyordu. Belliydi ki bu girişimi kim yaparsa kamuoyunun şimşeklerini üzerine çekecekti. Çare konuyla ilgili kanun teklifini iki partinin ikisinden de üçer beşer milletvekiline imzalatmaktı. O zaman işin sorumluluğu paylaşılmış olacak, kimse bunu ötekinin aleyhine kullanamayacaktı. Buna göre bir kanun teklifi hazırlandı, teklife CHP'den birkaç milletvekilinin yanında Demokrat Parti'den de Fikri Apaydın'la Haydar Aslan imza attı. Fakat bu duyulur duyulmaz işler birden karıştı. Mecliste o vakte kadar böyle bir maaşlara zam taktiği uygulanmamıştı. Girişimciler de acemiydiler, bunun altyapısını hazırlamamışlardı. İleride bunun ustaları yetişecek ve bu gibi sorunları tereyağından kıl çeker gibi hallediveceklerdi. İlk tepkiler Demokrat Parti grubundan geldi. Grup içinden biz maaşlara zam istemeyiz sesleri yükseldi. Yönetim buna uydu ve teklife imza atan DP'li milletvekillerine imzalarını geri aldırttı. CHP'liler ise attıkları adımdan geri dönemediler ve teklif bu defa Meclis Başkanlık Divanı'ndan CHP'li iki idareci üyenin imzasıyla meclise verildi. Bunun basına yansıması CHP maaşlara zam mı istiyor, DP buna karşı çıkıyor diye oldu. Fakat CHP içinde de bir grup milletvekili bundan büyük rahatsızlık duymuştu. Onlar da basına zamma karşı olduklarını belirten demeçler vermeye başladılar. Böylece teklifin görüşüleceği güne gelindi. Yapılması önerilen zam milletvekili aylığını 588 lira 53 kuruştan 752 lira 50 kuruşa çıkarıyordu. Yolluğu da 125 liradan 250 liraya. Mesken parası aynı kalıyordu. Bu toplam olarak yaklaşık %34 zam demekti. Görüşmelere bütün basın dikkat kesilmişti. Konu çok partili mecliste tartışılacak olan ilk milletvekili maaşı konusuydu. Bakalım bu konuda kim ne diyecekti? Teklifin imza sahibi CHP'li idareci üye Muttalip Öker özetle şunları söyledi. Milletvekili baremin ikinci derecesindeki memur kadar aylık alır ama ikinci derecedeki memurdan daha sıkıntı içindedir. Gerçi milletvekilinin yolluğu ve mesken, yani konut parası da vardır ama yolluk seçim çevresine gidip gelmekteki harcamalarına yetmez. Mesken parası da zaten meskene gider. Kaldı ki Ankara'daki ikinci derecedeki memurlar aylıktan başka 175 lira temsil ödeneği alırlar. 3 yılda bir üst derece zammı, çocuk ve doğum zammı alırlar. Milletvekili bu zammı alamaz. Teklifimiz milletvekiline hiç olmazsa ikinci derecede memura verilen paraların toplamı kadar para verebilmek için hazırlanmıştır. Öker birinci derecede memur maaşından hiç söz etmiyordu. O dereceye yükselmiş memurların milletvekillerinden daha fazla geliri olması henüz normal sayılıyordu. Sıra kürsüye çıkan Demokrat Partili hatiplere gelince şu görüldü. Hepsi teklife karşı tavır almışlardı. Memleketin içinde bulunduğu geçim sıkıntısını vurguluyorlardı. Bu şartlar altında milletvekili maaşlarına zam yapılamaz, biz buna kesin olarak karşıyız diyorlardı. Osman Nuri Köni bir süre önceki bütçe kanunu görüşmelerini hatırlatıyordu. Birçok milletvekili o görüşmeler sırasında bütçede tasarruf önlemlerinin arttırılmasını istemişti. Köni diyordu ki, başka konularda tasarruf isterken kendi maaşlarımızı arttırmaya hakkımız yoktur. Evet, hayat pahalılanıyor, biz de görüyoruz ve bundan şikayetçiyiz. Ama bu teklife ret oyu vereceğiz. Ret ama, fark nereye? Bu konuşmalara karşı gene teklifin reddini isteyen bazı CHP'liler daha somut bir tutum ortaya koydu. Ret gerekçelerini söylüyorlar fakat buna birkaç cümle daha ekliyorlardı. Eğer teklif kabul edilirse aradaki farkı almayacaklar, başka bir yere yatıracaklardı. Mesela Erzincan milletvekili şair Behçet Kemal Çağlar özetle şöyle diyordu. Geçim zorluğu sadece kendimize ait bir dert değildir. Çözüm genel olmalıdır. Eğer bu teklif kabul edilirse milletvekili çeklerine konacak ek paraya elimi sürmeyeceğim. Bunu depreme uğramış Erzincan'a yapılan yardımlara katılması için Kızılay Derneği'ne göndereceğim. Kars'ın kadın milletvekili Tezer Taşkıran aynı şeyi Kars için yapacağını söylüyordu. Ben de teklifin reddini istiyorum. Teklif kabul edilirse aradaki farkı Kars'ın bir sosyal ihtiyacına bırakacağıma söz veriyorum. Demokrat Partililerin konuşmalarında teklife karşı kesin bir muhalefet vardı. Ama teklif kabul edilirse ne yapacakları konusunda bir açıklama yoktu. Hasan Dinçer, Kemal Zeytinoğlu, Ahmet Tahtakılıç hepsi teklifi eleştirdiler. Ama işte o kadar. Onları dinleyen CHP'liler, peki paraları ne yapacaksınız diye laf attılar. Laflar cevapsız kaldı. Demokrat Parti grubu adına konuşan Necati Erdem'in konuşmasına daha fazla müdahale edildi. Çünkü Erdem şöyle diyordu. Demokrat Parti milletvekilleri içinde bu zam teklifinden yana kimse yoktur. Bunu parti adına tebliğ ederim. Tebliğ kelimesi de bir tuhaftı ama daha önce teklifin bazı DP'lilerce de imzalanmış olduğunu herkes biliyordu. İmzalarını sonradan geri almışlardı. Bu hatibe sıra kapaklarına vurularak hatırlatıldı. Erdem bunun üzerine sözlerini biraz esnekleştirdi. Bazı arkadaşlar kişi olarak teklif lehinde görüşlerini bildirmiş olabilirler. Ama sonra biz bunu grupta görüştük. Kararımız teklife hep birlikte karşı çıkmaktır. Buna bir şey daha ekledi. Halk Partili milletvekilleri de bizim gibi düşünüyorlarsa bunu açıklasınlar. İşte bu söz teklife karşı çıkan CHP'li milletvekillerini harekete geçirdi. Salondan açıkladık ya sesleri yükseldi. Ayrıca farkı nereye vereceğimizi de açıkladık. Siz de açıklasanız da sesleri. Erdem buna cevap veremedi. Bir zam karşıtı da mahallemizden. O günkü konuşmalar arasında biz Bahçeli evlileri en fazla ilgilendiren konuşma mahallelimiz CHP'li Kocaeli milletvekili İsmail Rüştü Aksa'nın konuşmasıydı. Daha doğrusu konuşmalarıydı. Çünkü biri yeterlilik önergesi aleyhinde olmak üzere iki defa konuşmuştu. Aksal'ın gazetelerde fotoğrafıyla birlikte yayımlanan konuşmalarını mahalleli olarak bir çeşit hemşerilik duygularıyla ve biraz da gururla okuduk. Şu cümlesiyle çok etkiliydi. Memurların sıkıntı içinde olduğu kabul edildiğine göre milletvekillerince yapılacak iş aynı sıkıntıya katlanmaktan ibarettir. Arkasından kanun kabul edilirse konusuna geçip şöyle demişti. Burada önemli bir nokta var ki bu kanun kabul edilirse bundan aleyhinde oy verenler de yararlanacaklardır. Bu nedenle belirtiyorum. Alacağım fazla parayı köyümde bir su tesisine vereceğim. Bu tavır biz Bahçeli evlilerle birlikte İsmail Rüştü Aksal'ın Kocaeli'deki köylülerini de herhalde çok memnun etmişti. Ama meclisteki CHP'lilerin bir kısmı bundan hiç hoşnut değildi. Teklifin bir an önce yasalaşmasını istiyorlardı. İçlerinden bazıları kürsüye çıkıp Behçet Kemal Çağlar, Tezer Taşkıran ve İsmail Rüştü Aksal'ın tezine karşı konuşmalar yaptılar. Feridun Fikri Düşünsel ve Muammer Eriş onlardandı. Sonra da yeterlik önergesi verildi. O zamanki meclis iç tüzüğü konuşacak milletvekili sayısını şimdiki gibi sınırlamıyordu. Milletvekillerinin söz haklarını kullanmaları ancak yeterlik önergesi verilip kabul edilirse durdurulabilirdi. İsmail Rüştü Aksal yeterlik önergesi üzerinde söz aldı. Konunun çok önemli olduğunu, görüşmelerin kesilmemesi gerektiğini söyledi. İsteyen tüm milletvekillerinin konuşmasını istedi. Aksal'a zam teklifinden yana olup işin bir an önce bitirilmesini isteyen CHP'li arkadaşlarından tepki geldi. Gürültüler çıktı, Aksal konuşmasını tamamlamakta güçlük çekti. Fakat şu sözlerini tutanaklara geçirdi. Vicdanınıza söylüyorum, bu meselenin kamuoyunda açacağı yarayı görmüyor musunuz? Ne yaparsanız yapınız, benim demagojiden korkum yoktur, düşüncemi savunacağım. Büyük meclisin bu millete layık olabilmek için feragatle çalışması kanaatindeyim. İsmail Rüştü Aksal'ın bu iki konuşması o günlerin siyaset sahnesine zaten parlamakta olan yıldızını daha da parlattı. Ama o gün meclisteki oylamaya bir etkisi olmadı. Yeterlik önergesi kabul edildi, görüşmeler bitti. Maaşlara zam teklifi oylandı, 66 ret oyuna karşı 231 oyla kabul edildi. Ret oyu kullananlar arasında oturuma katılan DP'lilerle birlikte teklife karşı çıkan CHP'liler de vardı. DP'lilerin bir kısmı oturuma katılmamıştı. Biri ise grubunun eğilimine aykırı olarak kabul oyu vermişti. İstanbul Milletvekili Ahmet Kemal Silivrili. Demokrat Parti'de bölünmeyi hızlandıran bomba aylar sonra onun yapacağı açıklamayla patlayacaktı. Geç kalan manevra. Milletvekili maaşlarına yapılan zam sırasındaki görüşmelerle ilgili olarak basına yansıyan ilk haberler sadece CHP içinde değil DP içinde de olumsuz etkiler yaptı. Teklifin kanun haline gelmesi CHP çoğunluğunun oylarıyla sağlanmıştı ama CHP'lilerden teklife karşı çıkanların konuşmaları da DP'lilerden daha anlamlı olmuştu. Hepsi biz bu farkları almayacağız demişlerdi. Meclis kürsüsüne çıkan DP'liler ise bu konuda somut bir şey söylememişlerdi. Ne yapacaklardı? Karşı çıktıkları kanunla gelen paraları alıp afiyetle yiyecekler miydi? Basında bunlar soruluyordu. CHP'lilerin kanuna kabul oyu verenleri de ret oyu verenleri de DP'lilerden daha tutarlı sayılıyordu. CHP'lilerden kabul oyu verenler zaten haklı gördükleri bir maaş zammını desteklemişlerdi. O zammı almamalarının bir nedeni olamazdı. Ret oyu verenler de reddettikleri o zammı almayı da reddetmişler, onu başka yerlere yatıracaklarını ilan etmişlerdi. Ya DP'liler? Onların hepsi retçiydi ama hiçbiri zammı almaktan vazgeçmemişti. DP yönetimi bu havayı geç de olsa fark edince bir manevraya girişti. Basına bizim milletvekillerimiz de bu zamdan faydalanamayacak. Ancak partimiz muhalefette, paraya ihtiyacı çok, zam farklarını partiye hibe edecekler diye bir açıklama yaptı. Genel yönetim kurulu olarak bu yolda bir karar alıp milletvekillerine bildirdi. Milletvekillerinden bir kısmı buna uydu, bir kısmı uymadı. Zamma tamamen karşı olan kamuoyu bu manevrayı da fazla tatmin edici bulmadı. Ama konuyla ilgili tartışmalar giderek yavaşladı. Kırmızı oylar sepete. Tartışmaları yeniden canlandıran olay DP'nin 1948'in Ocak ayındaki İstanbul İl Kongresi'nde yaşandı. Kongreden önce İstanbul İl Örgütü'nde sorun çıkmıştı. DP içindeki muhalefetini son sıralarda arttıran, özellikle de grup başkan vekili Fuat Köprülü ile arası açık olan İstanbul İl Başkanı Kenan Öner birdenbire istifa etmişti. Bazı partililer istifasını geri aldırmaya uğraşmıştı ama o bunu kabul etmemişti. İstanbul İl Kongresi önersiz açıldı ama delegelerin çoğu önerciydi. Kongrenin en yüksek düzeydeki konuşmacısı Genel Başkan Celal Bayar'dı. Ortadan bir konuşma yaptı. Parti içi anlaşmazlıklara değinmedi, birlik ihtiyacından söz etti. Ama delegeler konuştukça şu ortaya çıktı. Parti tabanının şikayetleri çoktu. Özellikle de milletvekili maaşları konusundaki anlaşılması güç tutumundan herkes şikayetçiydi. O arada oylamada maaş zammına kabul oyu kullanan İstanbul Milletvekili Ahmet Kemal Silivri'den niye ret oyu kullanmadığı soruldu. Silivri'li kürsüye geldi ve bombayı patlattı. Özetle dedi ki, ben zengin bir adamım, bu zamma ihtiyacım yok ama bana bir CHP'li Feridun Fikri Düşünsel geldi. Dedi ki, milletvekillerinin çoğunun durumu perişandır, borç içindedirler. Bu işi politika konusu yapmayın. Git senin partinin büyüklerine, Köprülü'ye, Sazak'a söyle, bu işi mesele yapmasınlar. Ben de gittim Köprülü'ye, yanında 42 tane milletvekili arkadaş vardı, meseleyi anlattım. Onlar da beni tasvip etti, yani onayladı. Köprülü dedi ki, madem ki arkadaşlar tasvip ediyor, ben de onlara katılacağım. Ancak teklife itiraz eden arkadaşlar var. Onlar sözlerini geri almazlar fakat paralarını alırlar. Silivri'li daha sonra Köprülü'ye bir kere daha gitmiş Feridun Fikri Düşünsel'e cevap vereceği için kesin kararını yeniden işitmek istemişti. Köprülü şöyle demişti. Kırmızı oy kullanacağız ama meseleyi büyütmeyeceğiz. Kürsüye çıkıp bir şey söylemeyeceğiz. Silivri'li parti büyüğünün bu beyanını Feridun Fikri Düşünsel'e aynen nakletmişti. Düşünsel ve arkadaşları girişimlerini buna göre geliştirmişlerdi. Ancak bir süre sonra anlaşılmıştı ki Köprülü'nün beyanının aksine bir kısım DP'liler tasarının aleyhinde söz alıp konuşmaya hazırlanmaktadırlar. Ahmet Kemal Silivri'li bunun üzerine partinin bir başka tecrübelisi olan Emin Sazak'a gitmiş, durumu ona anlatmıştı. O da Silivri'liye kendini üzmemesini telkin ettikten sonra durumu özetlemişti. Kırmızı oy verirsin, paranı alırsın. Bütün bu beyanlar kafiyeli bir tekerleme haline gelince ortaya işte o slogan çıkmıştı. Kırmızı oylar sepete, paralar cebe. Sepet oyların kullanıldığı oy sepetleriydi. Şimdi kupalar var. Oylar o zaman sepetlere atılırdı. Ahmet Kemal Silivri ile bunları anlattıkça kongre delegelerinden oflar, puflar yükseliyordu. Kongreyi izleyen Metin Toker'in yazdığına göre delegelerden şu müdahaleler işitiliyordu. Aferin milletvekillerimize. Maşallah sizlere. Nasıl da insanlar seçmişiz meclise. Silivri'nin yaptığı açıklamayla kendisinin zam teklifine niçin kabul oyu verdiğini belirtmek istiyordu. Onlar sözlerinden döndüler, ben onların sözüne kanarak verdiğim sözden dönemezdim demeye getiriyordu. Bu bomba üzerine her şey darmadağın oldu. Silivri'nin anlattıklarıyla başta Fuat Köprülü olmak üzere Menderes dahil partinin kurucuları maaşlar konusunda samimiyetsiz davranmakla, içi başka dışı başka politika uygulamakla suçlanmış oluyorlardı. Parti içindeki diğer muhaliflerden çoğu da zaten kurucular kliğine karşıydı. Fakat kurucuların başındaki Genel Başkan Celal Bayar'ı en azından taktik gereği o klik içinde saymıyorlardı. Asıl anlaşmazlıkları Köprülü ve Menderes'leydi. İstanbul Kongresi'ndeki açıklamanın havasıyla bu muhalefet daha da gelişti ve Şubat ayında meclis grubunun yönetim kurulu seçimi yapılırken Celal Bayar tam oy alarak grup başkanına seçildi ama Bayar'ın o zamana kadarki yardımcısı grup başkan vekili Fuat Köprülü yönetim kurulu üyeliğine bile seçilemedi. Bu grup çoğunluğunun parti yönetimine isyanı anlamına geliyordu. Celal Bayar oy birliğiyle seçilmiş de olsa kendisini isyanın muhatabı saydı. Grup başkanlığından istifa etti. Meclisteki çalışmalarını bıraktı. Parti genel başkanı olarak parti binasına çekildi. Partinin genel yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ondan yanaydı. İsyancılara karşı bir dizi önlem almaya başladı. Ondan sonraki olaylar hızla gelişti. Birçok milletvekili haysiyet divanına verildi. Bir kısmı disiplinsizlikten, bir kısmı da milletvekili maaşı farklarını partiye ödemeleri istendiği halde bunları hala ödememiş olmaktan. Bu zam konusunda kuruculara yöneltilen samimiyetsizlik suçlamasının o suçlamayı yapanların üstüne yüklenmesi demekti. O da kamuoyunda pek inandırıcı olamazdı ama partide kurucuların etkisindeki yüksek haysiyet divanını tatmin etmeye yetti. Divan hızlı çalıştı ve Mart ayı sonuna kadar aldığı kararlarla toplam 20 milletvekilini partiden çıkardı. Çıkarılanlardan 13'ü mecliste Müstakil Demokratlar adıyla partisiz bir grup kurdu. Geri kalanı Millet Partisi'nin kuruluşu hazırlıklarına katıldı. Demokrat Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 66'dan 46'ya düştü. Bu sayı bazı DP'li milletvekillerinin istifası sonunda daha da azalacaktı. Mareşal'in Partisi. Millet Partisi'nin kuruluş işlemleri 20 Temmuz günü tamamlandı. Herkes onu Mareşal'in partisi olarak biliyordu ama Mareşal Fevzi Çakmak, partinin fahri başkanı olmayı tercih etmişti. Başkanlık görevini resmen Hikmet Bayır yürütecekti. Mareşal, onun da üstündeki onur mevkiinde partinin gerçek liderliğini temsil edecekti. Böylece meclisteki 3 partinin 3'ü de Atatürk'ün en yakın kadrosundan birer lidere sahip oluyordu. Veya bir başka açıdan bakışla Atatürk'ün en yakın kadrosundaki 3 kişinin her biri birer partiye sahip oluyordu. Atatürk'ün 2 başbakanı İsmet İnönü ile Celal Bayar ve Atatürk'ün Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak. Atatürk zamanından beri değişen şey şuydu. Bu 3 kişi o zaman birlikte çalışırlardı. Resmi fotoğraflarda yan yana görünürlerdi. Artık çoktandır birbirlerinden çok uzaktılar. Celal Bayar'ın İsmet İnönü'ye karşı rekabeti daha Atatürk'ün sağlığında başlamıştı. İnönü'nün yerine başbakan olmasıyla birinci raundu Bayar kazanmıştı. İnönü de Cumhurbaşkanı olduktan kısa bir süre sonra Bayar'ın başbakanlığını sona erdirmiş, onu mecliste sade bir milletvekili halinde bırakmıştı.